Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doçent Doktor Mustafa Eli Açık, göz hastalıkları uzmanı. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fırat Hocam.
Mustafa Hocam, bugün sizlerle dinleyenlerimizden gelen soruları derledik. Ama özellikle baktık ki çocuk göz hastalıkları ile ilgili kısım yoğunlukta. Oradan başlayacağız. Öncelikle çocuklar ve göz diyeceğiz yani. Ama demeden önce birkaç soru var ki hem çocuk gözle alakalı hem genel manada çok soru gelen bir konu. Bir müddet sonra çocuklarda en sık gördüğümüz problem kırma kusurları, gözlük ihtiyacı, yaş büyüyünce lens ihtiyacı, lens isteği. Ondan sonra bundan kurtulma talebi, ameliyatlar. Öncelikle böyle bir giriş yapsak Mustafa Hocam. Gözde kırma kusuru var. Bunun 3 tane şifası var, çaresi var bildiğimiz. Gözlük, lens, ameliyat. Hangisi, ne zaman, kime, niye?
Şimdi öncelikle hani çocuklarda göz bozuklukları olaya girdiğimiz için hani onu belirtmek istiyorum. Çocuk göz muayenesi şüphe duyulduğu zaman hemen doğar doğmaz başlayan bir muayenedir. Ama hani rutin muayene ne zamandır diye soracak olursanız, rutin muayene genelde yaşını doldurduktan sonra, hatta 18 aylıkken daha rahat yapılır. Daha öncesinde ailede bir göz tembelliği hikayesi varsa, çocukta geçirilmiş ya ailede geçirilmiş bir göz içi tümör vakası durumu varsa, gözle ilgili şaşılık ya da başka ailesel bir problem varsa, bunlardan dolayı hekim muayenesinde dediğiniz gibi işte retina reflesini düzgün anlamaması gibi durumlarda biz çocukları süreç olmadan beklemeden erkenden muayene alabiliyoruz.
Peki burada ama bu bahsettiklerimiz rutin göz muayenesinden bahsettik. Bir de hani görme kusuruyla ilgili olarak değerlendirirsek baktık. Şimdi yavrumuz geldi işte tahtayı okuyamıyor okulda. Veya baş ağrısı var, farklı sebepler ekarte edildi. İşte şakak civarında yoğunlaşan gözü kısılı tutmaya bağlı bir ağrıdan bahsediyor. Çocuk hekimi onları bunları şunları elemiş, geriye kalmış bir tek göz kırma kusurları. Geldi baktınız kırma kusuru var. Evet. Gözlük mü tavsiye ediyorsunuz?
İlk tercihimiz gözlük. Hani gözlük niye gözlük diyecek olsanız, gözlük takarken, kullanırken çocuğun başına herhangi bir durum gelmez. Hani bunun alternatifleri kontak lens ya da zaten konumuz refraktif cerrahi, ileride bunu da deneyeceğiz. Bu tip tedaviler pek 16 yaş altında önermiyoruz.
Ha, 16 yaş mıdır sınır?
16 yaş, o da şöyle, hani daha küçük yaşta zorunluluktan nasıldır mesela, çocuk işte lisanslı sporcudur ya da gözlük takamayacağı durumlar vardır. Kursu, okulu, işte futbol, basketbol, ne bileyim. Benim bir mesela hastam vardı. Çocuk kürek takımındaydı. 9 yaşındaydı ama 6 numara gözlüğü vardı. Kullanamıyordu. O yüzden mesela o yaşta bir 9 yaşında bile başlattığımız oldu ama hani
lense mi başlattık?
Lense başlattık. Ama bizim genelde tercihimiz anne babaların da onayıyla tabii ki 16 yaşın 15-16 yaşın altına.
Ameliyat için de böyle bir şey var Mustafa Hocam?
Ameliyat için 18 yaş kanuni sınır. Zaten bir kişinin kendi vücudunda bir işlem yaptırabilmesi, izni vermesi üzerine kanuni sınır olmasına rağmen bizim için biyolojik yaş 23 olduğu için, bu göz rahatsızlığının durduğu, sabitlediği yaşta 21-23 olduğu için biz genelde 18 yaşı çok hani zaruri olmaz ise gene kişinin hayatıyla ilgili kararlar,
sosyal problemler
olabilir, hani askeriye, polislik gibi sınavlara başvuracak olabilir, bu durumlarda kurumların izin verdiği ölçüde lazer yapılacak durumlar olabilir. Onlar da tabii 18 yaşı kabul ediyoruz. Onun dışında bizim kendi tercihimiz 21-22 hatta 23'ü beklemek. Şüphelendiğimiz durumlarda biz demeden 23 bile olsa olmuyorlar.
Peki o zaman anladığımız şey şu Mustafa Hocam. Görme kusurları ile ilgili bir problem varsa her yaşta mutlaka gözlük ile düzeltme yoluna gidiyoruz.
Gözlükle başlanır.
15-16 yaşta hastanın talebi doğrultusunda kontak lens denilebilir.
Bir de hastalarda şu durum oluyor. Mesela yanlış algılar ortaya çıkıyor. İşte gözlük takarsan ilerler ama lens durdurur.
Öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok.
Yani bu olay estetiktir aslında.
Tabii estetiktir. Artı bir şey katmaz. Kullanım konforudur. Görselliktir. Fiziksel özellikleri değiştirmektir. Başka bir şey değildir yani.
Onun dışında da 21-22 yaş civarı lazer olarak uygun vaka bulunmuş ise tabii lazerle bu iş toptan çözüm olabilir.
Tabii. Zaten hani lazer, mesela örnek vereyim. Gözlük muayenesine gelen hasta bize işte ben lazer uygun muyum dediğinde biz ona hani bu muayenenin ön bir muayene olduğunu, bunun neticesinde kişinin lazer olup olmayacağına karar verilemeyeceğini söylüyoruz.
Özel tetkikleri mi var bunun?
Tabii ki. İşlemimiz kornea. Yani bir gözlükçüde örnek verecek olursak, gözlükçüye ham bir cam geldiğinde o camı kesip çerçeveye nasıl oturtturuyor, nasıl sizin o numaranızı verdiriyor fabrikadan çıkan cam. Bizim de ham camımız kornea. Onun kırıcılık miktarlarını oynayarak biz bir şekilde onun tekrardan gözlük kıvamına getirip, tabiri caizse,
Peki benim anlamadığım taraf şu Mustafa Hocam. Bu ameliyatı daha önce sizle konuşmuştuk. Herhalde Türkiye'de ilk olanlardan biri benim tahmin ediyorum. Ben 2001 yılında olmuştum. Ki Türkiye'ye ne zaman gelmiştir ilk olarak?
89'dan beri var.
O öyle yaygınlaşması?
İşte 90'ların sonu.
Aşağı yukarı bu dönemler muhtemelen. Ya ilk cesaret edip olanlardan bir grupta ben de varım. Ben çok da memnunum. Yani 16-17 sene olmuş, hiçbir sıkıntım yok.
Şimdi de numarayla ilintili. Siz kaç numaraydınız olurken?
3 küsürdü.
Şimdi mesela orada da bir limit var. Limit hem psikolojik limit hem de fiziksel limit. Birinin altına çok yapmamayı istiyoruz. Hı-hı. Ama hasta tatmini açısından 2'yi geçmesi en uygunu.
2'nin üzerindekilerle başarı da
ya standart sapma diye bir durumumuz var. Mesela bir kişi geldi 1 numara. Siz bunu 0'a çekerken tam sıfırlamanız tam mümkün olmuyor. Bir numarayken zaten görsellik problemleri var. Siz onu sıfır yapmayıp 0.25, 0.50'de bile bıraksanız ya da
gene gözlüğe mahkum olacaksa.
Gene gözlüğe mahkum olacak ama kişi 3 ve üstündeyse zaten ertesi gün ameliyatın görme alanı ve kalitesi çok genişledi.
10 kat artmış. Belki gözlük ihtiyacı gene olacak ama.
Yok. Olsa da fark etmiyor hastalar o durumlarda.
Mutlu oluyorlar
mutlu
yani.
Mutlu oluyorlar. Her şekilde tatmin oluyorlar.
Peki yeni bir şey var mı hocam? Bu arada biz gerçi iki konuyu atladık aslında. Biz kontak lense girecektik burada ama hazır girmişken bu cerrahi meselesini bitirelim. Hani bir ara yok kartal gözü, uzaktan bakış teknolojisi falan değişik şeylerden bahsediyorlardı.
Şimdi korneanın meydana getirdiği aberasyonlar yani kırıcılık problemleri düşük aberasyonlarda bizim lisede öğretildiği miyop hipermetrop astigmat olarak geçer.
Tamam.
Bir de yüksek aberasyonlar vardır. Yani ışığın kendi içerisindeki renk tayflarının kırımları ya da ışığın meydana getirdiği glare dediğimiz bulanıklıklar onlar görmeden bağımsızdır. Kişi %100 satırını okuyabilir ama %100 satırına gördüğü harfi o netlikte görmeyebilir. Herkes aynı netlikte görmeyebilir. Bunun nedeni de ışığın göz üzerine yaptığı bir takım oyunlardır. Bunlar glare dediğimiz yansımalar, işte sferik aberasyon dediğimiz ışık saçılmaları olabilir. Bunları irdelemek için wavefront teknikleri vardır ve wavefront teknikleri bunları düzelttiği için de görme kalitesini arttırdığı için kartal gözü diye geçen ama hiç kimsenin kartal gibi görmesi mümkün değildir.
Kartal çok mu iyi görüyormuş bu arada bu soru? En iyi gören kartal mı? Yani?
Kartalın derinlik hissiyatı ve görmesi insanın çok üstünde de bunun nedeniyle onun maküle dediğimiz sarı noktası normalin iki katı büyüklüktedir.
Ne oluyor böyle olunca?
Maküle en net gören bölgedir. Yani sizin net gören bölgeniz yaklaşık olarak 0.5 milimetre kare civarında bir bölgedir. Bunun iki katı boyutta olduğunu düşünün. Bir insanın makülası iki katı boyutta makülası olduğunu düşünün. Neredeyse göz retinasının büyük bir kısmı bu maküladan oluşuyor ve keskin görüş öyle sağlanıyor. Keskin görüş sağlayan hücreler bir primer olarak bizim baktığımız bölgedeki hücrelerdir. Mesela ben sizi şu anda yüzünüze bakınca görüyorum ama aynı zamanda etraftaki cisimleri de görüyorum ama etraftaki cisimleri sizin yüzünüzü gördüğüm netlikte görmüyorum. Evet. Onun o netliği her yerde net gördüğünü düşünün.
Ha, üç keskin. Boyutluğunu da böyle sağlıyor, avını da böyle yakalıyor.
Tabii üç boyut keskin görüş makülada en derindir. Makülasının keskin görüşü en yüksek olması da orada üç boyutlu görüşü çok kaliteli hale getirir. Bulunduğu yükseklikten baktığı çalının içindeki bir hayvanı görmesi, ona atılması, onu hesaplaması da o sayededir. Onu üç boyutlu görmesi, stropsis dediğimiz üç boyutlu görmesi insanın misli misli katıdır.
Çok iyi. Ama bu ameliyatlarda böyle bir vaatte bulunuyoruz diyorsunuz.
Yok, bizim dediğimiz şu, hani sizin göz kapasitenizi biz ölçeriz. Onun ortaya çıkardığı en iyi keskinliği sağlamaya çalışırız. Gözlükten ya da lensten çok daha iyi bir görme sağlayabiliriz. Bu da sizin gözünüzün kendi kapasitesini ortaya çıkarmaktır. Daha üstüne bir şey katamayız.
Neyse bu, doğuştan neyse gelen yetenekleriniz. Peki daha sonra bu ameliyatla ilgili uzun dönemde sıkıntı yaşanıyor mu?
Kısa dönemde uzun dönem bir takım problemler olabiliyor. Kısa dönemde meydana gelecek problemler işte göz kuruluğu, işte görsellikte özellikle geceleri ışık saçılmaları. Bu durumlar 6 ay ile 1 yıl arasında maksimum sürer ve ondan sonra geçer. İleri dönemlerde hasta 4 dörtlük olsa da yani mesela ben değil de hani birçok doktorun önüne dosyası gelmiş ve hani bu hasta ameliyat olabilir okeyini alsa da bu tip hastalarda böyle 10.000'le bir 7.000'le bir ektazi dediğimiz durumlar yapılan işleme göre değişir. Daha çok miyop hastalarda ektazi oluyor ama.
Ne demek ektazi?
Ektazi biz şimdi lazerle korneanın belli bir kısmını apoptoz dediğimiz hücre ölümüne neden oluyoruz. Yani orayı lazerle tamamen buharlaştırıyoruz. Bu sinyal yanlışlıkla hücreler arasında iletildiği zaman kornea kendini yaralanmış ve imha olmuş bir doku olarak görüp öbür hücrelere de bir ölüm sinyali veriyor. Ve hücreler yavaş yavaş eriyip ektazi dediğimiz korneanın yapısını kaybetmesine neden oluyor.
Sonra ne oluyor peki? Görmüyor mu hasta?
Hastalar gözlüklü bir şekilde bile tam görmelerine kavuşamıyorlar. Hatta bazı durumlarda göz içi halkalarıdır, ışın tedavileridir hatta göz nakillerine kadar gidebiliyor.
Oo, çok kötüymüş. Ama neticede 7.000'de bir diyorsunuz çok olsa.
10.000'de bir, 7.000'de bir. Yapılan işlemin tarzına göre değişiyor. Bazı mesela yüzeyel bizim LASIK PRK gibi Surface Ablation dediğimiz yüzeysel ablasyon yöntemlerinde bunun görme insidansı oldukça düşük. Ama hani LASIK dediğimiz eski yöntem bıçakla mikrokeratonla kesmeler daha yüksek. Flap inceltildikçe ve de lazer dokuya daha az hasar verip hedefindeki bir dokuya odaklandığı sürece intralaze falan bu oran daha da düşüyor.
Peki. Şimdi hocam o zaman tekrar geriye sardık. Gözlükten başlayalım. Biz biraz ileri gitmiş olduk ama ben hatırlarım eskiden beri hani böyle gözlük verirken ben çok uzun süre gözlük kullandım. O zamanki işte muayene olduğumuz hekim, göz hekimi işte bir numara düşük verdim gözü çok çalışsın gibi şeyler dediğini hatırlıyorum. Var mı böyle bir şey Mustafa hocam?
Miyopi dediğimiz durum en sık rastlanan refraktif kusurdur popülasyonda. Miyopinin multifaktöriyel, bunun genetik ya da çevresel faktörlerle tetiklendiğine dair bir sürü yayın var. Ama hani ortaya çıkmış bir randomize çalışma yok. Bu da şunu gösterir ki eğer elimize 50 tane çift tek yumurta ikizi çift olsaydı ve biz bunları değişik ortamlarda büyütebilseydik, kimisini elektroniklerden uzak tutup, hani kitap okumadan, uzağa akomodasyon, ya yakın akomodasyon yapmadan, uzağa bakışla devam eden bir hayat tarzına sokup diğerlerinde 50 santime odaklı bir hayat yaşasaydık, kitap okumak, bilgisayar kullanmak, cep telefonu kullanmak gibi, bunu ve karşılaştırsaydık, evet o zaman diyebilirdik ki genetik faktörler dışında bu çevresel faktörler yakın odaklı cep telefonu, bilgisayar, kitap kullanımı arttırabilir derdik. Ama biz onu tabii diyemiyoruz çünkü öyle bir şansımız yok. Bizim şeyimiz şu, miyopik durumlar evet multi faktörel farklı durumlar ortaya çıkabilir. Bunun tedavisi de daha çok gözlükle olabilir. Gene dediğim gibi çevresel faktörleri inceleyecek olursak mesela literatürde şu geçer. Amazon ormanlarında ve Orta Afrika'da miyop insidansı en azdır. Bunun nedeninin de daha çok işte teknoloji uzak, kitap okumada uzak bölgelerin bu olduğu ileri sürülür. Ama hani bunu
Peki mantıklı şimdi Mustafa hocam. Yakında tuttum, kitabı okudum. Televizyonu çok yakından seyredim. Gözüm yorulup iflas mı ediyor yani?
Hayır. Akomodasyon dediğimiz bir durum var. Akomodasyon yakın uyum. Odaklı. Uyum. Evet uyum. Bu uyum bizi okumamızı, bakmamızı, yakın odaklanmamızı sağlar ve yüksek miktarda enerji gerektirir. Ama miyop bir insan akomodasyon yapmadan yakını çok net görebilir. Çünkü odak noktası yakına taşınmıştır. Yani 50 santim ve gerisine taşınmıştır. Bu nedenle vücut kendini miyoplaştırıp yakını uyum yapmadan görebilir. Asıl bazında bu yatıyor fiziksel olarak. Ama hani
mantıklı bir açıklaması varmış ya. Yani.
Ama bunu ortaya çıkaran bu mudur bellidir. Ha diyelim ki hastamız geldi muayene etti. 2 numara gözü bozuk. Bu kişiye 1,5 verip de gözünü çalıştırıp daha az görmesini mi sağlamak? Daha az görmesini sağlamakla beraber daha az numarası artmasını sağlamak mümkün mü? Değil. Çünkü şu vardır 8 yaşına
kadar. Kandırdılar mı hocam yani bizi?
Yani yaklaşımlar var. Hani düşük verelim de çocuk alışmasın bu numaraya, bu numaranın üstüne hemen çıkmasın diye yapılıyor ama hani şudur. 8 yaşına kadar görsel gelişim devam eder doğumdan 8 yaşına kadar. Bu çağda siz numarayı siz düşük verirseniz, görmeyi miyoplarda özellikle düşük tutarsanız görmeyi beyin tam anlayamaz. Bunu geliştiremez. Hani daha düşük, daha yüksek yaşlarda 8 yaştan sonraki miyop çıkan bir çocukta da yani 1.25'e 1 verdiniz. Çocuk 2 göz açık gene aynı satırı, alt satırı ama 2 göz açık. Aynı satırı okudu diyebilirsiniz. 1.25 vermesek de bu çocuk %100 satırını okuyor. 1 verip bunu böyle götürelim dersin. Ama bu hiçbir zaman numara ilerlemesi ya da gerilemesi bir katkıda bulunmaz. Aynı şekilde gözlük takmak, çıkarmak, ara sıra takmak da aynı şekilde bir neden olmaz.
Şimdi burada duralım Mustafa hocam. Bir kuzumuz var. İşte uzağı göremiyordu. Geldi, muayene oldu. Miyopmuş, gözlük verildi. Ama spa takmak istemiyor. Ailenin de özellikle derdi bu. Takmazsa daha kötü olur mu? Uzağı bir kere daha
yine aynı olur. Ben bunu yani bilimsel olarak açıklayacak olsam çalışmalarda 3 grubu ayırmışlar. 3 grubun birine gözlüğü hep taktırmışlar. Bir grubuna takıp çıkartmışlar. Belli bir süre zaman vermemişler. Kendi inisiyatifine bırakmışlar. Bir grubuna devamlı taktırmışlar. 5 yılın neticesinde ortaya çıkan şey bu. Gözlük takma numara ilerlemesine olumlu ya da olumsuz bir katkısı yok.
Peki ne oldu? Yaşam kalitesi bozuldu takmayanlar.
Tabii mesela şöyle bir numaranın altında gibi çocuğa taktırmak zordur. Çünkü bir numaranın altında çocuk kendi bulanık görmesini herkes gibi gördüğünü düşünerek ve hani zaten ev kapalı ortamlarda büyüdüğü için, evi ortamda büyüdüğü için, dışarı çok gezmediği için algılayamayacağından uzak görmesi ancak okul sıralarında fark etmiş oluyor. Okul sıralarına fark edince tabii doğal olarak ebeveyn de gözlük taktırmaktan çok haz etmiyorsa diyebiliyor. Gözlüğü bir sınıfta takalım, işte okula takalım, sadece burada takalım. Diyorum ki gene evet olur. Çünkü hani diyorum gene bunu takmanın ona bir yararı, zararı ya da takmanın zararı yok. İlerleme ya da gerilemesi bir nedeni yok. Çocuk bunu istediği dönem taksın. Diyorum. Ne zaman ki 2 numara üstüne çıktı artık hayat kalitesi çok düşürdü. Çocuk zaten onu ister istemez kendi alıp takıyor.
Peki Mustafa Hocam, bu numarayla görme kalitesi direkt ilişkili mi? Mesela gözlük numarası 2'den 3.75'e çıkmış ama çocuğun bir şikayeti yok. Olabiliyor mu böyle bir şey?
Olamaz.
Ya mutlaka bir yansır diyorsunuz.
Tabii yansır. Yapar. Gözünü kısar. Yani gözünü eğik büyük bakmaya çalışır. Yaklaşarak bakmaya çalışır. O mesafe kendi odak noktasına çekmeye çalışır.
İhtiyaç yani, hasıl olduğunda numara arttırılır.
Tabii tabii, aynen. Yani biz 6 ayda bir kontrol çağırıyoruz ama hani biz diyoruz ki 6 ayda bir çağırdık ama diyelim ki numara artmadı. Bu çocuk 3 ay sonra gözünü kısıp gelmeyecek diye bir şart yok. Gözünü kıstığında ya da okulda öğretmen uyardığında bu çocuk evet arka sıradan göremiyor. Ön sıralara gelip yazmaya çalışıyor.
3 ayda da 1-2 numara artabilir diyorsunuz yani.
O andaki akomodasyon, yani uyum nedenine bağlı. Çocuk TEOG sınavına hazırlanıyor, üniversite sınavına hazırlanıyor. Ciddi anlamda yakında ilintili bir iş yapıyordu. O zaman numara sıçrayabilir birden. Bir numara artabilir. 1.25 başlayıp da 1.25 gideni de ben gördüm. 1 numara başlayıp da atıyorum 8 yaşında, 16 yaşında 6 numaraya çıkanı da gördüm. O bakın onun bir şeyi yok.
Numaraların zirvesi kaç Mustafa Hocam? Kaça kadar numara veriyorsunuz?
Numaraların zirvesi
30 numara gözlük diye bir şey var mı mesela?
26 numara gördüm. Ama hani şöyle bir şey, onu normal camlarla karşılamak çok mümkün olmuyor. Cam içerisine cam mercek koyuluyor. Yani iki cam kendi süste yapılıyor. Çünkü 26 dioptriyi kırıcılık olarak retine düşürmek için neredeyse bu
hani bardak camı,
bardak dibi de derler. Aynı onun gibi olduğu için çok zor onu taşıması da bulundurması da. Zaten çok fiziksel olarak da görüntü olarak da çok kötü gösterdi.
Ama en azından teknoloji yardımından yetişmiş.
Tabii tabii. Yani o, yani göz içi mercekleri öneririz biz genelde yüksek dioptrilerde.
Peki bir de bir dejeneratif miyopi mi var Mustafa Hocam?
Tabii dejeneratif miyop şu. Mesela demin dedim ya, biyolojik olarak 21-22 yaşlarında miyop durur. Bir takım hastalarda da bu durmuyor. Bu ilerleme devam ediyor. Biz onları dejeneratif miyop diyor. Bu hayat boyu devam ettiği için onlara herhangi bir şey...
Peki nedir? 10 numara, 12 numara, 13 numara gidiyor yukarıya doğru. Ne
yapacağız? Her muayenede artıyor bu. Yaştan bağımsız olarak devamlı olarak mesela durmuyor. 40 yaşta bile artabilir onların gözlük numarası.
Tedbir ne? Çare ne? Tedavi ne?
Dejeneratif miyopsa eğer, hani dünya tıp literatüründe uygulanan bir takım ameliyatlar var. Çok yaygın kabul görmemiş ama biz kendi yaklaşımımız şu... Eğer aksiyel miyopisi varsa, yani göz uzunluğu her sene 1 milimetre ve üzerinde artıyorsa, o onu durdurmak için göz arkasına, gözün büyümesini engellemek için göz arka çukurunu dolduracak bir takım materyalle dolgu malzemesiyle doldurup o gözün arkaya büyümesini engelliyoruz, yavaşlatıyoruz ya da.
Çare olmuyor yani neticede.
Çare olmuyor o tip hastalara.
Peki ne oluyor 20 numaraya kadar çıkıyor?
Yok, 20 numara değil. Mesela çocuk geldi, en son bir örnek vereyim. İşte çocuk 9 yaşlarında 8-25 numarası vardı. Takip ettik. 11 yaşına kadar evet her sene arttı. 10-11'e dayandı. Biz o sikloroplasti operasyonu gerçekleştirdik. Ondan beridir çocuk şimdi askerlik çağına geldi. Aynı numara.
İyi, çok güzel. Yani tedavisi bu kadar
tedavisi
kolay.
Tedavisi mümkün.
Şimdi Mustafa Hocam, giriş şöyle yapmıştık. Bir, çocuklarda göz problemlerinden özellikle bahsetmek istiyoruz. İki, işte görme, kırma kusurları. Gözlük mü takalım, lens mi kullanalım, işte ameliyat mı olalım üzerine odaklanmayı planlamıştık. Ama sağ olun, çok enteresan bilgiler verdiniz. Bize. Daldan dal atlayarak hiçbir konuyu bitiremedik bu sayede. Şöyle yapalım Mustafa Hocam. Çocuklarda mesela televizyona çok yakın bakıyorsa bir çocuk, bu az gördüğüne mi alamettir? Ya da işte ilk bölümde dediniz ya, 50 santime odaklanarak bakanlarda 1 milyon sonra miyopi olur mu olmaz mı diye bakılmış. Amazon ormanları mıydı örnek hocam?
Orta Afrika Cumhuriyeti Amazon
ormanları. Kısmen etkili olduğunu gördük. Bu konuda ne söylemek isterseniz?
Çocuk sırf televizyona yakın bakıyor.
Yakın bakıyorsa mesela görmediğinden mi yaklaşıyordur?
Yani mesela diyelim ki eş dost, tanıdık arkadaş telefon eder. Der ki işte bizim çocuk yakın duruyor televizyona, ne yapalım? Tabii hani ilk başta bir göz muayenesi muhakkak gerekir ama bunun nedeni göz bozukluğu olduğu için değil. Yani bazı çocuklar çok yakından seyretmeyi seviyorlar.
O... Ya onun için hayır, işitme bozukluğu da olabilir. Çocuk duymadığı için gelip yakın oturuyor belki.
O da doğru. O da olabilir. Ama dediğim gibi göz muayenesi yapmadan bunu algılayamamız zor. Hani bunu yoktur vardır diyemeyiz.
Bir muayeneyi hak eder bu çocuk.
Tabii tabii yani.
Peki o zaman kabaca şöyle soralım Mustafa Hocam.
Ya da ne bileyim, oyuncağını kaybediyor, odada arıyor bulamıyor. Ya da sakar diyorlar bazı çocuklar. Çok sakar, takılı düşüyor.
O zaman görmüyor. Sen hocam, bu bizim soracağım sorunun cevabı çıktı buradan. Bir çocuğun görmediği, göz doktoruna ihtiyacı, görmedi derken körlük anlamında değil, az gördüğü, zor gördüğü, zayıf gördüğü, kalitesiz gördüğü anlamında. 1 yaşında çocukta nasıl anlaşılır? 10 yaşında çocukta nasıl anlaşılır? Daha küçükte, daha büyükte nasıl anlaşılır?
Şimdi bebekler ilk doğduğu zaman retinaları çok gelişmemiştir ve hani bizim anladığımız anda çok net görmezler. 6. aya kadar bu gelişim sürer. O yüzden
6 aylık çocuk ne görür mesela Mustafa Hocam?
6 aylık çocuk yüzü tanır, annesinin yüzünü tanır, etraf yüzü tanır, şekilleri görür, renklere ve ışığa tepki verebilir. Ama hani onun öncesinde silüet olarak ışığın geldiği yönü ya da yani sizi bir görüntü olarak algılar ama net görmez. Bu retina hücrelerin, o fotoreseptörün gelişimiyle sonlanan bir şey ve 6. ayda en nihai son olur. Ama peki siz bu arada bu nasıl anlıyorsunuz 6 ay derken? Bazı primer refleksler vardır. Mesela ışık refleksi. Parlak bir ışığı çocuğun gözüne tuttuğunuzda gözünü kapatır. Bu refleks beyin kökünden gelir ve engellenemez.
Peki bunu kapatmıyorsa görmediği anlamına mı gelir?
Işığı evet hissetmiyor anlamına
peki,
gelir.
Peki bu güzel oldu hocam.
Veyahut da yine koruma reflekslerinden biridir.
Parlak ışığı evde anne baba deneyebilir mi?
Tabii normal parlak bir el lambasıyla yapılabilir mi?
Akıllı telefondan ışığı yapacak.
Karanlık bir ortamda ışık çok dik tutmadan. Yani çok ışığı da gözünün içine sokarak da. Çünkü ışığın bilindiği üzere ısı taşıma yeteneği de vardır. Ve hani siz bunu çok ısrarlı bir şekilde tutup acaba görüyor mu görmüyor mu gözüne.
Şu uzaktan lazer ışıkları falan gerçekten bu mu anladığımı zararlı?
Lazer ışın zaten zararlı da normal gelen gün ışığı da zararlı.
Onlar lazer değil herhalde. Şu elde taşınan aletler var ya Mustafa hocam. Hani sağ sol çocuklar oynamak için çok uzak mevkilere kadar pointer özellik
gösteriyor. İşte o evet kırmızı ışık, uzun dalga boyu kırmızı ışıktır onlar.
Onlar gerçekten göze zarar verir mi?
Zararlıdır tabii.
Isıtıyor o yeri.
Isıtıyor. Çünkü onda şey var hani normal taşınan ışık dışında infraredle de şey de taşınıyor. Isı da taşınıyor. İnfrared aile. O yüzden mesela güneşe çok, şimdi mesela ultraviyoleyi lensimiz, korneamız emer çok büyük bir kısmını ama görünen ışıkla beraber infraredin bir kısmı gözümüze girer. İnfrared de ısı taşır. Yani ışığın ısı taşıyan kısmıdır. Ve de çok dikkatli bir şekilde mesela güneş tutulmanın başımıza gelen odur. Güneş tutulmasına çıplak gözle baktığınızda göz bebeği büyür. Gelen ışığı engelleyemez. Ve geçen ışığın içindeki infrared de göz bebeğin görme noktanızı yakar. O yüzden ısı camına bakın ya da röntgen filme bakın derler.
Sahiden bir anda kör olmak mümkün mü yani?
Evet. Güneş
teorik olarak mümkün.
Çok ufak bir alanı yaktığı için görseli çok etkilenmiyor ama o görmedeki bulanıklığı hep hissediyorlar. Dediğim gibi bebeklerde ikinci refleks şudur. Işık tutmadan öte. Ani hareketlerde mesela çocuğun yüzüne bir şey atarmış gibi ya da elinizi hızlı bir şekilde yaklaştığınızda ani bir şekilde kornea refleksi devreye girer. Kapağı gene kapatır. Gözü korumak için. Bunlar hep bilinen reflekslerdir. Bunun dışında yüzümüz, anne yüzü, sizin yüzünüz yani çocukların sizin yüzünüze aşinadır ve yüzü çok önemli. Biz muayenede yüzü de çok kullanırız. Çünkü insan yüzü bebeğin ilk dikkatini çeken unsurdur. Bebeği dik tuttuğunuzda, size doğru baktığında, ani şekilde sağa sola çevirdiğinizde o odaklanan noktaya ayrılmamak için taş bebek manevrası diye bir manevra vardır. Kafasını çevirseniz de gözü aynı yerde tutar. Bu da görmesini ispatlayan bir şey.
Gördüğün alamettir bu da.
Aynen.
Peki biraz daha
ama daha sonra çocuğu. 6 aydan sonra artık seçici bakış gelişir. Bu da nedir? Mesela elinize bir oyuncak, kırmızı bir nesne ya da ne bileyim böyle parlak bir top bulundurunca çocuk onu isteyerek bakar. Gözleri kapatıp açarak bir gözün ya da öbür gözün istekli bir şekilde ona odaklanmasını da sağlayabilirsiniz. Böylelikle görmeyen gözü, göstermeli olması ihtimali olan gözü ya da bir takım rahatsızlıklarla görmeyen bir gözü ayırt edebilirsiniz. Bunun dışında bizim kullandığımız bir takım muayene ortamlarında renkli çizgili kartlar vardır. Mesela o kartları gözün önünden geçiririz. Bunlar eline boyuna çizgili siyah beyaz kartlardır.
Gözüyle takip ediyor
gözüyle
mu diye.
Gözüyle takip eder mi diye. Bu çizgiler gitgide incelerek takip devam eder. Eğer o çizgileri ayırt edemiyorsa çocuk o takibi bırakır. Bu da bir yöntemdir.
Kaçıncı aşamaya kadar takip ettiği önemli
tabii. Tabii o inceli mesela gene kontrast duyarlılığına hitap edecek şekilde renk siyah beyaz resimler vardır. Siyah beyaz resim gri bir karton üzerindedir. O geçerken de takip ediyor mu etmiyor mu diye bakarız. Gittikçe o kontrast düşer neredeyse kağıdın kendi rengine gelene kadar kontrast düşer. Çocuk takibi bıraktığı zaman bizim için görme keskinliği odur. Daha büyük çocuklarda şekil tanımayı kullanırız. Bu da nedir mesela? 4 ana şeklimiz vardır. Kalp, kare, daire, üçgen gibi. Bunlar çocuğun
konuşabilen adapte olabilir.
Yok, konuşmasına çocuk. Gerek yok. Çocuk bizim dediğimizi anlıyorsa eline aynı kartonu verip oradaki şekille göstermiş şekli eşleştirmesini sağlarız. Bu hangi şekil diyoruz? O duvardaki şekli diyoruz.
Peki ihtiyaç oluyor Mustafa Hocam bu muayenelere? Mesela en son bu muayeneyi ne zaman yapmışsınızdır?
Bu muayeneye şöyle söyleyeyim. Artık teknoloji çok geliştiği için otorefraktometrelerimiz var. Yani elde taşınabilen çocuk ölçüm cihazlarımız var. Bunlarda eğer cihaz refleği düzgün alıyorsa, kırıcılık kusuru vermiyorsa çok ihtiyaç duymuyoruz. Ama çocukta bir kırıcılık kusuru var. Size gözlük yazacaksınız ve göz tembelliğini anlamanız gerekiyor. Hangi göz ne kadar görüyor. O zaman zaruridir. Bunun yaşı yok yani. O hemen bu testleri yapmamız gerekir.
Peki. Daha sonra daha büyüklerde zaten
daha büyüklerde işte sözel beceriler ortaya geçecek. Sayıları, harfleri öğrenecek. Artık zaten okuma, öğrenme yaşları bayağı düştü. 4-5 yaşında çocuklar çok rahat bir ton alfabeyi sayabiliyorlar burada. Onlar da öyle görselini alabiliyoruz. İleriki yaşlarda gene işler biraz tersine dönüyor. Belli bir yaştan sonra işte kırıcılık kusurlarının muayenelerinde gene sinirlen kartı gibi harfleri kullanıyoruz ama yaşlılarda sarı nokta hastalıkları falan gene baştaki durumlara dönmemiz gerekebiliyor. Görme keskinliği çok düştüğü için o harfleri göremiyorlar. Daha farklı yöntemlerle görme keskinliği ölçmemiz gerekebiliyor.
Peki gözlük ihtiyacı oldu. Yaşta tuttu. 15 yaşında bir hastadan bahsediyoruz. Hastamız dedi ki ben lens kullanmak istiyorum. Kontak lens. Prensibi ne? Nasıl kullanıyoruz? Faydası ne? Zararı ne?
Kontak lensin gözlüğe faydası tamamen fiziksel bir görüntüden ibaret.
Yani gözlük gibi aynı prensiple işliyor.
Aynı prensiple ama tabii göze daha yakın olduğu için gözlüğün çerçeve etkisinden de kurtardığı için çok geniş bir görme alanı sağlıyor.
Adeta bozuk gözü çıkarıp sağlam göz koymuş.
Aynen. Annenizden doğduğunuz gün kadar net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bunun bir takım tabii şeyleri de var. Hani siz kontak lens kullanırken nereye dikkat etmelisiniz?
Evet, ne önemlidir mesela?
Hijyen en primer nedendir. Hijyen. Hijyenik olarak kullansanız bile çok uzun süre lens taktığınızda bu uzundan kastettiğim saatler.
Aralıksız uzun anlamında.
Aralıksız uzun. Ben bazı hastalardan duyuyorum mesela bize lens pazarlarken satarken bize bu gözden çıkmaz haftalarca hatta bir ay boyunca kalabilir dediler diyorlar ama hani öyle bir şey yok. Gözümüzün beslenmesi gözyaşındandır ve gözümüz açık kaldığı sürece havadaki oksijeni korneye kendi içine çeker. Çünkü korneada damar yoktur onu besleyen herhangi bir damar olmadığı için. Göz yaşından çektiği oksijen ve materyallerle beslenir. Siz üzerine bir kapla bunu kapatıp da göz yaşıyla ona irtibatı kestiğinizde tabii kornea beslenmeyi durdurur. Bu sefer ne olur? Kornea etrafından damarlar gözün etrafına doğru yürümeye başlar. Gözün etrafı gitgide kızarıklaşmaya başlar. Bunun nedeni de normalde olmayan damarların o bölgeye doğru yürümesinden ve yeni bir damar arka diyeyim, besleyici bir damar sistemi oluşturmasına kaynaklanır. Yani bu da ileride geçmeyecek, düzelmeyecek göz kızarıklıklarına neden olur. Bunun yanında en basitinden mesela şebeke suyu diyoruz değil mi? İçtiğimiz şebeke suyu. Normalde şebeke suyunu klorlanıyor. Bir takım bakterilerden ayrılsın, virüslerden ayrılsın diye ama bizim protozoa dediğimiz, bir tam amip dediğimiz varlıklar var. Bunların yok edilmesi için gerekecek klor miktarı insanların hastaneye gelecek kadar fazla olduğu için bunlar rutin olarak klorlanamıyor. Bunlar yok edilemiyor. Ve normalde sinir sistemimizde günde 3-4 tane biz bu amiplerden alıyoruz. Ama diyelim ki mesela lensimiz düştü, lens solüsyonumuz yok. Yani şurada temiz su var diye çeşmedeki suyu yıkadınız ve taktınız. Amip eğer oraya yerleşirse, orayı konak olarak bellerse bir daha oradan çıkmıyor. Zaten siz ona bir büyümesi için sera ortamı sağlıyorsunuz. Vücudun savunma mekanizmanı onu uzak tutuyorsunuz. O da korneaya mümkün olduğu invaziv oluyor ve orada bir enfeksiyon oluşturuyor. Bu aynı şekilde lensli bir şekilde duş alırsanız, gözünüze su kaçarsa, havuza girerseniz, denize girerseniz her şekilde olabilir.
Lensli şekilde havuza girilmez, denize
lensli,
girilmez.
Lensli bir şekilde suyla temas etmemeye gayret gösterin. Toprakla temas etmemeye gayret gösterin. Çünkü oluşabilecek enfeksiyonları öngöremezsiniz. Çünkü lens üstünü kapattığı için gözünüz kızarmaz, batmaz, yanmaz. O tip şeyleri çok geç fark edersiniz.
Peki bu süre olarak mesela 12 saat takabilir miyiz lensi aralıksız?
Yani bizim şeyimiz şu hani sabah evden çıkarken takın. Akşam da geldiğinizde çıkartın. Daha sonra evde de gözlüğünüzü kullanılır.
Peki haftanın her günü takabilir miyiz? 30 gün üstte takmalı mıyız?
Bunu şöyle örnek vereyim. Siz mesela konturlu bir telefonunuz var ve konturunuz belli. Siz bu konturu bir günde de harcayabilirsiniz, bir ayda da harcayabilirsiniz, 10 yılda da harcayabilirsiniz. Sizin o lensi kullanırken gözünüzün illaki bir gün gelişecek bir alerjik reaksiyon olacaktır. Çünkü lensin üzerine yapışan polenler, tozlar falan gözün kırpması uzaklaştırılamaz ve göz devamlı onlarla haşır neşir olur. Bir zaman gelir ki lens materyaliyle bunu özdeşleştirerek ona alerji geliştirir. Ve siz bununla ne kadar az temasını tutarsanız gözü alerjik reaksiyon geliştirme ihtimali tip 4 olduğu için bu reaksiyonlar daha geç olur, daha yavaş olur.
Öneri ne peki Mustafa Hocam? Mesela haftanın 2 günü takmayalım mı lensimize?
Ya mümkün olduğu kadar lens takmayacağınız ortamlarda çıkarın. Evde bulunduğu sürede lens takmayın diyoruz biz.
Onun dışında belli bir kısıtlaması yok yani.
Belli bir kısıtlama yok. Lens solüsyonunda tutun, hijyenine önem verin onlara.
Ama günün birinde bu süre uzadıkça, kullanım süreleriniz uzadıkça gözünüze zarar verme ihtimaliniz yüksek.
Tabii yani bunu diyorum ya 5 yıl aralıksız takarsanız 5 yıl sonunda siz bu kontak lensi artık kullanamaz hale gelebilirsiniz. Ha benim dediğim şekilde çok nizami bir günde 6-8 saat kullanayım derseniz her gün çıkartırsanız lensi tutarsanız 20 sene kullanan hastalar da var.
20 sene sonra ne oluyor peki?
20 sene sonra ne olursa olsun o lens sizi bir şekilde bırakıyor.
Ne gözlüğe geri mi dönüyorsunuz yani?
Ya isteyene gözlük isteyene lazer.
Yani ortalamaya vursak 10-15-20 yıldan uzun gözlük lens kullanmak.
Ya ben şöyle diyorum aslında. Bakın siz bu gözlüğü kullanmak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben lensle ısrarcısınız. En nihayetinde siz bu lensi bıraktığınız zaman gözlüğe geçmek isteyecek misiniz? Yoksa lensi her ne kadar ne komplikasyon yol açarsın kullanmaya devam edeceksiniz diyorum. Ben diyorum yani bir daha gözlüğe dönmem hocam diyen hastaya diyorum ki bakın o zaman eğri oturup doğru konuşalım. Siz bu lensi vaktice nasılsa gözünüz uygunsa bırakın, lazerinizi olun. Çünkü size bu gelecek vaat etmiyor lens kullanmak diyoruz.
Hmm, sonu yok yani ve bunu da tasarruflu kullanalım diyorsunuz.
Tabii aynen.
Peki Mustafa Hocam, bebekler doğuyor, çocuk doktoru muayene ediyor. Göz doktoruna dediğiniz gibi 18 aydan sonra gitmesi öneriliyor. Böyle bir red refle mevzu var, kırmızı refle. Çocuk hekiminin baktığı. Orada beyazlık görüldüğü ifade edilerek göz hekimine sevk ediliyor hasta. Nedir bu durum?
Biz beyazlık, bunun tıbbi anoleka koredir. Yani göz bebeğinin beyaz olarak gözükmesi. Bunun değişik nedenleri vardı. Mesela orada hastaya sormamız gereken şey. Hasta prematüre mi doğmuştur? Hastanın metabolik bir hastalığı var mıdır? Ailesinden gelen bir katarak anemnezi var mıdır? En başta aklımıza gelmesi gereken belki de en önemli neden 17 binde bir gözüken retinoblastom gözcü tümörleridir ki bundaki teşhis hayat kurtarır. Diğer katarak belkisi görmenizi alır ama retinoblastom hem görmenizi hem hayatınızı alır çünkü. Hı hı. Bunları ortaya koymak için anemnez alıyoruz. Diyelim ki çocuk erken doğmuş, prematüre. Evet, bunda ROP dediğimiz prematüre retinopati olabilir diye ona yönelik önlem, tedavi, tanı ve teşhis yapıyoruz. Retinoblastomdan şüphelenmiş çocuklara gene genel anestezi altında fundus muayenesi yaparaktan öyle bir durum var mı onu inceliyoruz. Katarak teşhisi koymuşsak bir an evvel tek gözse hemen bilateralse az gören gözle başlamak üzere olmak üzere teşhis koyulduktan 4 hafta içerisinde katarak ameliyatına yönlendiriyoruz.
Peki bir de bu şey var Mustafa Hocam. Resim çekerken çocuğun gözü beyaz çıktı meselesi. Flash efekt miydi o?
Şöyle. Gözün tam merkezi retinayı görmüyorsa, yandan vuruyorsa ışık o anda evet orası daha soluk olduğu için refleyi daha soluk verebilir. Bizim için önemli olan direkt bakıdaki durumdur.
Ha yani böyle bir resim çekildi çocuğumun gözünde. Gözünün ortası beyaz.
Ya tabii yani onu şey yapamayız yani göz ardı edemeyiz. Muhakkak surat öyle bir şüphe varsa getirip baktırmalılar. Çünkü hani ya olur dediğiniz anla itibaren siz o yükümlülüğün altına girmiş oluyorsunuz.
Evet anlaşıldı.
Olur 2 yaşında size tümör olarak dönerse hoş bir olur olmuyor. O bakımdan da ne olursa olsun eğer içinde bir şey varsa şüphe muhakkak o çocuklara baktırmakla yararlı.
Zaten bizde de öyle. Çocuk algoritmalarında da işte.
Çünkü genetik değil. Yani retinoblastomu sadece %10'u genetiktir. %90'ı sporadiktir. Her an çıkabilir.
Mesela Amerikan Pediatri Akademisi şöyle diyormuş Mustafa Hocam. İşte hangi çocuğu ROP muayenesine gönderelim? Şu. Onda,
ondan sonra 30 hafta 1500 gramdır genelde ama.
Onun için onlarca şey söylüyor ama en son cümle çok güzel.
Şüphelenen her çocukta.
Takip eden doktorun şüphelenen her çocukta.
Aynen.
Neden şüphelenir? Açıklamak şüphelenir.
Türkiye şartlarında o 30 hafta 1500 gram değil de biz 33 hafta yani 2000 gram altına bile bakıyoruz.
32.500
de. Bakım biraz varsa kötü bizde. Hani o bakımdan bakmakta yarar var.
Fayda var diyorsunuz bunda da. Peki Mustafa Hocam, bu yeni doğanlardan bahsetmiş iken. Yeni doğanlarda çapak çok sık görüyoruz. Basit bir göz damlası yeterli midir?
Yeni doğanda çapaklanma nedeni gözyaşı kanalının tam olarak açılmaması.
Bir de dışarıdan bulaşma herhalde.
Dışarıdan bulaşmadan daha çok gözyaşı direncinin iyi olmaması. Ona anneler masaj yapıp temiz bir kaynatılmış soğumuş suyun içine biraz bebek şampuanla yaparlarsa hani antibiyotik bir damla kullanmaktan daha hayırlı olacaktı çocuğun.
Yalnız bu konuda benim bir tecrübem var Mustafa Hocam. Ne kadar anlatırsanız anlatın çok fazla meram anlatılamıyor bu konuda. Hani aileler hep diyoruz ya internete bakmayın diye. Bu konuda çözümü şöyle bulduk. İnternete yeni doğanın göz masajı yazın, en güzel orada tarif ediyor.
Evet
diye.
Evet.
Renkli görüntülü videoda.
Kragler masajı diye geçer. Evet o önemli bir şeydir ve çok basittir ve de hani bebeklerin %98'inde 1 yaşına kadar o kanal darlığı, tıkanıklığı da açılır.
Fayda eder diyorsunuz.
Fayda eder. En yararlı tedavidir.
Peki, bu yaş bağımsız olarak son bir soru sormak istiyorum Mustafa Hocam size. Bu kırmızı göz, gözük çok kızarık, çok kaşınıyor. Ne yapacağız, niye olur? Bu mevsimde çok görüyoruz özellikle.
Alerji konjüktivittir bunun nedeni.
Muhtemelen.
Ama hani sistemik belirtileri de varsa teşhis koymak daha kolaydır. İşte burun akıntısı,
cilt kaşısı,
evet,
cilt problemleri
astım
gibi
problemleri falan olmasa. Direkt dört dörtlük bir alerjik hastasıdır ama sadece onunla değil çocuk hani ya da bir erişkin fark etmez. Anlık bir şeyle temas etmiş olabilir. Bir alerjisi olduğu bir ortama girmiş olabilir. Bir koku, bir buhar, bir sprey bunun neden olmuş olabilir. Tedavisi
ne olur? Gözün beyazı kızarır.
Gözün beyazı kızarır, kapak şişer. Bizim seroz sekresyon dediğimiz çok yapışkan olmayan, yani çok böyle katılaşmayan, sarı yeşil olmayan beyaz bir sekresyon ortaya çıkar. Ve de genelde çok gümbürtülü, alevli bir reaksiyon gene basit bir tedaviyle 48 saatte çözümlenir.
Göz damlası mı kullanıyor böyle durumlarda?
Tabii, hemen basit
ama
bir şekilde.
Ama alerji damlaları.
Alerji damlaları var. Uzun dönem kullanılanları var. Kısa dönem kullanılanları var.
Uzun hasta dönem derken nasıl yani? Bütün alerji
mesela kişi alerjik bir mevsim neyse Nisan başında başlayıp Eylül sonuna kadar kullandığımız yan etkisi olmayan steroid içermeyen damlalarımızda.
O kadar uzun sürüyor mu yani? Çok rahatsız ediyor mu insanları bu?
Atopik ve verilen konjüktivitler yaklaşık mevsimsel olarak her devam devam eder. Bazı konjüktivit tiplerinde yıl boyunca devam eder. O da ev akarına, çevreden işte baharlı olmayan, çevreden alamayacağı, uzaklaştırmacı bir materyal her zaman devamlı olan bir şey etrafımızda sene boyu devam edebilir.
Bir de mesleki hastalıklar var işte marangozu, berberdir.
Tabii marangozu, işte altın tozudur, gümüş tozudur, adam o tip şeyler yapıyordur.
Bunlar uzun süre kullanacaklar yani damlayı.
Ortamdan uzaklaşamıyorsa, iş değişikliği ya da ortamda değişiklik yapamıyorsa kullanacaklar.
Peki Mustafa Hocam, şimdi burada bir açmaz nokta var. Bunlara en iyi gelenler aslında kortikosteroidli pomatlar herhalde ama hekim tavsiyesi olmadan kullanılmamalı değil mi?
Steroidin gerek göz içi basıncına olan etkisi gerek de katarakta tetikleme etkisinden dolayı biraz hani çekinceli kullanacağımız damlalardır. Genelde güvenlik sınırları vardır. 15 günden fazla kullanmamayı öneriyoruz biz hastalara. Her ne kadar iyi gelse de o alevlenmeye birden bastırsa 15 gün geçmemesi iyidir.
Şimdi burada sıkıntı şu. Bir hekim arkadaşlarımız da bazen abartılı kullanabiliyorlar ama bir hastamız geçen sefer gittim gözüm kan çanağıydı, çok kaşınıyordu, perişandım. Hekimin verdiği damlayı iki kere damlattım, çok güzel oldu. Bir, kendi defalarca kullanıyor. İki, konu komşuya kullandırıyor.
İşte o konuda hastaları bilinçlendirmek lazım. Zaten hani kortizon denince hasta şöyle bir duyuyor artık.
Allah'tan. Evet.
Hocam kortizon falan. Hani kortizon kötü bir şey değildir. Kendi vücudumuz da bunu sentezler ama yerinde kararında kullanınca işe yarar.
Hekim önerisiyle.
Zaten 15 günden üstte kullandığınız zaman vücut ona karşı bir direnç geliştiriyor. Onun bağlandığı reseptörler azaldığı için ilaç
etki göstermiyor. İş görmemeye başlıyor zaten. Bir de yan etkilerle uğraşıyorsunuz.
Bir de yan etkilerle uğraşıyorsunuz. Çünkü o yan etkiler reseptörden bağımsız.
Fena bir durum yani.
Evet hocam.
Peki Mustafa Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz. Oldu.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu hafta göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Mustafa Eli Açık'la birlikteydik. Kendisiyle çok ilginç, enteresan, faydalı bilgiler aldık. Teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam.
Ben teşekkür ederim Fırat Hocam.
Sizi tekrar misafir etmek isterim.
İnşallah.
Teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.
Sağ olun.